gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın sesleri. Efendim merhaba diyoruz başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinleyelim.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Yok sensiz olmaz, hayatın bir tadı kalmaz. Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Çok denedim bunu ben, başaramadım. Senden başka biriyle yaşayamadım. Yaşayamadım.
Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Gönlümüzce.
Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık.
Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
Sensiz olmaz, sensiz olmaz.
Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz,
sensiz olmaz,
bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.
sensiz olmaz.
Onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Seslerindeki konuğumuz doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Ramazan ayı boyunca iki ana öğün beslendik. Dolayısıyla böyle bir beslenme düzenine de alıştık. Yarından sonra bayram tabii ki. Ramazan bayramı süresince o adetlerimiz gereği eş, dost, akraba, arkadaş ziyaretlerimizde gelsin tatlılar,
gitsin börekler,
gitsin börekler yemekler, çikolatalar, şekerler derken bu tür tüketimlerde sıkıntılar yaşanabilir diye bunları konuşalım istedik. Neler söyleyeceksiniz Ramazan'dan sonra? Biraz zorlanacağız galiba. Çünkü normal beslenme düzenine geçiş süresi ne kadar?
Yani o kişiden kişiye çok değişkendir. Ve hani genel olarak baktığımızda iki öğün, üç öğün daha önceki beslenme alışkanlıklarıyla da ilgilidir. Eğer kişi daha öncesinde sık sık yiyorsa, 5-6 öğün yiyorsa başta birden sık sık yemeye başlayabilir. Ama bizim her zaman sağlık açısından önerdiğimiz illaki ara öğün olsun değil. Ana öğünler olsun sabah, öğlen, akşam. Ve hani önemli olan aslında vücudun ritmini yeniden eski düzenine kavuşturmaktır. Hem beslenmenin ritmini oturtmak, hem uykunun ritmini oturtmak, su içmenin bile bir ritmi vardır. Bunun bile ritmini oturtmak tekrar önemlidir.
Nedir su içmenin ritmi yeri gelmişken?
Şimdi insanoğlu daha önceden suyu nasıl içermiş? Böyle suyu bulduğu zaman kana kana içermiş. Sonrasında tekrar hani susadığında içermiş. Yani biz bize danışanlara diyoruz ki günde 8 bardak su için, böyle yudum yudum su için değil aslında. Ritmi oturtmak için gerçekten bir defada fazla su içmek gerekiyor. Hı hı. Ve hani onu aslında vücudumuz da bize bir uyarı olarak yani artık yeter uyarısını veriyor. Dolayısıyla kana kana içiyoruz, boğazımız dur diyene kadar suyu içiyoruz. Sonra tekrar susadığımızda içiyoruz. Hı hı. Yani bunu bir litreye bağlamaktan ziyade biraz daha kendi bedenimizin bize verdiklerini sadece dinleyelim. Tabii bu arada çay, kahve içtiğimiz zaman ne oluyor? Ötelemiş oluyoruz biz su içmeyi.
Onun için belki yudum yudum
deniyor. Ama orada mesela öncelikli olarak suyu içip arkasından çayı, kahveyi içmek ve içtiğimiz zaman da suyu daha fazla içtiğimiz takdirde zaten günlük ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Dolayısıyla suyun da ritmini oturtmak gerekiyor. Yani Ramazan'da uzun saatler susuz da kalıyorsunuz. Ve hani bununla birlikte yemeğin de bir ritmi var. Şimdi bizim günlük ritmimizi oluştururken hormonlarımız devreye giriyor. Günlük sabah kalktığımız zaman ilk devreye giren sinir sistemi sempatik sinir sistemidir. Ve 12 saat devam eder bu. Yani gündüz devam eden. Bu bizi ayakta tutar. Buradaki hormonlar böyle kaslarımıza enerji gitsin diye seferber olurlar. Yani bu hormonlarımız işte adrenalin vardır. Bunun yanında kortizol vardır. Ve ne olur? Gün içerisinde gitgide bunlar akşama kadar düşer. Yani gözümüzü açtık 7'de, akşam saat 7'de aslında onlar gitgide düşmüştür. Özellikle kortizol düşmüştür ya da düşmesi gerekir. Ama biz onu ara ara uyarırsak böyle mesela kafeinle uyarabiliyoruz gün içerisinde.
İkindi sadece vaktinde. Kafein midir onun uyarıcısı?
Hayır. Egzersiz de bir uyarıcıdır, yemek de bir uyarıcıdır. O yüzden akşam yemeğinizi çok ileri saatlere bırakmayın diyoruz. Hı hı. Yani orada kortizolün artık aşağıya inmesi ve onun devamında parasempatik sistemden melatonin çıkması lazım. Melatonin ne yapıyor bizim vücudumuzda? Melatoninden önceki üretilen hormon ne biliyor musunuz? Serotonin. Hı. Yani biz serotonin mutluysak arkasından melatonin uyuyabiliyoruz.
Evet, rahatlama moduna geçiyoruz
kesinlikle.
Artık.
Dolayısıyla bu süreçleri oturtmak çok çok önemlidir. Çünkü bizim bağışıklığımız burada yatar. Hı hı. Vücudun yenilenmesi burada yatar. Tamiri burada yatar. Bu ritimleri oturttuğumuz zaman gün içerisindeki iştah kontrolümüz de çok daha kolay olur.
Evet.
O yüzden Ramazan'dan çıkışta yavaş yavaş bu ritmi oturtmak için. Yani evet. biraz bedeni dinlemeye başlayalım. Açtıklarımızı tabii ki Ramazan'da çok yoğun bir açlık oluyor. Böyle elimiz ayağımız titriyor, bitkin düşüyoruz. Yemeği görünce de fazla yiyebiliyoruz. Tabii ki
bir
o kadar
de şimdi
açlık
gece
değil.
Yeme alışkanlıklarımız oldu. İftardan sahura kadarki evet, dönemde evet, yiyoruz. Eğer bayram süresince ya da bayramdan sonra da bunu devam ettirirsek hızlı bir kilo artışı tabii ki, ortaya
tabii
çıkacak.
Tabii ki. Yani gece hani sahur artık sahur yapılmayacak ama akşam hep saat belli bir saatten sonra 8'den sonra farz edelim ya da 7'den sonra ya da 6'dan sonra yemek yemeyelim diyoruz ki hani en azından gece açlığımız bizim için çok değerli. Biraz önce dediğim durumdan dolayı hı hı. gece açlığımızı her zaman için desteklerim
korumamız
diyoruz.
Korumamız gerekiyor evet.
Diğer taraftan vücudun hani uykusunu da düzenlemek gerekiyor. Yani özellikle Ramazan'da en çok etkilenen gün gece uyku bölünmesi ve sabahta buna bağlı olarak ister istemez yorgun kalkmalar. Hı hı. Gün içerisinde yorgun geçiriyoruz. Ve hani buna bağlı olarak fiziksel aktivitemiz de çok az oluyor. Hani dışarıda evet. yürümüyoruz, havalar sıcak, şu dönemde su içimi de çok çok az. Dolayısıyla bizim mümkün olduğu kadar bunları tek tek yerine oturtmamız lazım. Ama öncesinde bir bayram var tabii ki.
Tabii.
Değil mi? Biraz önce sizin bahsettiğiniz hı hı. bayram ziyaretleri.
Şimdi, İkramlara hayır diyemeyeceğimiz, evet. desek ayıp olur diye düşündüğümüz.
Evet, evet. Aslında demek ki bu tür durumlara kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani bu kilo verelim, vermeyelim. Yani her gittiğimiz yerde yersek, her gittiğimiz yerde bir şeyler tatlıya, karbonhidrata yüklenirsek ister istemez Ramazan'da kazandıklarımızı bayramda azaltmış olacağız. Hı hı. Mümkün olduğu kadar bu gittiğimiz yerlerde hayır demeyi de öğrenmemiz lazım. Ya da ısrar etmeyelim. Yani bizim yapımızda vardır. Sanki yemezse, ben yemezsem kabalık etmiş gibi düşünürüz ama aslında çok da kabalık etmiyoruz. Hayır da diyebiliriz.
Evet ama işte onu başarabilmek galiba önemli olan.
Ben gelen danışanlarıma özellikle beraber konuşurken zihinsel hazırlık yaptırıyorum.
Evet. Önce evet. beyinde.
Evet. Yani çünkü
işi.
Zihinsel hazırlık aslında ilk bağlantıları oluşturuyor. Hayır demeyi kolaylaştırıyor. Yani gitmeden önce ben sadece fiziksel olarak gerçekten aç hissediyorsam yiyeceğim. Eğer şurası açlık sinyali vermiyorsa o zaman yemeyeceğim. Hı-hı. Deyip kendimize böyle birkaç telkin yapmak bile bizim orada hani birini de alırsak diğerini de almamamıza sebep olur.
Evet. Peki nasıl geçeceğiz normal beslenme düzenine?
Şimdi sabah kalktık, güzel bir kahvaltı oluyor. Ne yapıyoruz? Aile kahvaltıları olabiliyor. Çok dolu dolu bir kahvaltıdan ziyade, birden yüklenmekten ziyade klasik yaptığımız kahvaltının devamı gibi düşünebiliriz. Yani peynirdi, zeytindi, yumurtaydı, sebzelerdi. Şimdi gün içerisinde tatlı yeme ihtimali çok yüksek olduğu için sabahtan başlamayalım en azından tatlı yemeye. Hı hı. Yani reçeldi, baldı, tereyağıydı. Bunları birazcık daha geri planda bırakıp sade bir kahvaltı yapabiliriz. Belki ekmek oranını biraz daha
azaltabiliriz.
Ya da hani bir dilim, iki dilim en fazla olacak şekilde. Ve güzel kahvaltımızı yaptık. Sonrasında bayram ziyaretleri olmaya başladı. Misafirliğe gittik. Öğlen yemeğine denk geldi ve hani siz de acıktınız, gerçekten aç hissediyorsunuz. Böreğiniz mi var? Tamam, böreğinizi yiyin. Yanında sarma var, tatlı var gibi bir sürü şeyler varsa bunlardan sadece en azından birini seçin ya da ikisini seçtiniz.
Meyve suları, şekerli içecekler
evet, yani
belki.
Yani kompostolar olabiliyor, meyve suları olabiliyor. Çay olabiliyor, kahve olabiliyor. Her gittiğimiz yerde çay kahve olayı da olabiliyor. Dolayısıyla burada çayımı içerim, burada yemeğimi yerim. Burada çikolatamı alırım. Böyle kendimize baştan kurallar koyabiliriz. Ve hani bunun akşamında da çok hafif bir öğünle geçirmek. Yani bir kase yoğurtla, biraz salatayla geçirmek. Belki küçük bir kase çorbayla geçirmek. Bu dönemi daha sakin atlatmamızı sağlar. Bu en azından 3 öğün ritmini oturtur. Mümkün olduğu kadar su içerek. Yani bu dönemde o
evet, sıvı
su
tüketimi
içerek.
Yine
yani onda içerken de bol miktarda hı-hı. içerek ritmimize yavaş yavaş kavuşabiliriz. Tabii bayram süresince tabii ki biz hep bayram ziyaretleri diyoruz ama tatiller de olabiliyor. Yani bazı kişiler de tatile gidiyor. Hı-hı. Ve tatillerde de herhalde deniz kenarında, havuzda olanlar ne güzel onları değerlendirsinler diyoruz. Mümkün olduğu kadar aktivite imkanlarını değerlendirsinler. Hem yüzsünler.
Hem de yesinler.
Yesinler ama yerken de sonuçta açık büfe bir kahvaltı varsa yine biraz önce dediğimiz gibi daha sade bir kahvaltıyla tutup bir öğünde daha çok ızgara salata olarak tercih edip aralarda gereksiz böyle hamur işleriyle uğraşmadan güzel sağlıklı bir bayram geçirebilirler.
Evet, çünkü sağlık açısından da çok önemli. Özellikle tansiyon ve şeker hastaları açısından aşırı yemeğe yüklenmek. Evet. Ramazan'dan sonra
evet,
değil mi?
Evet, kesinlikle. Özellikle tatlı ve karbonhidrat kısmı diyabette çok çok önemli. Hı hı. Bununla birlikte tansiyon yüksekliği, özellikle et grubuna fazla yenmesi, tuzlu yiyeceklerin fazla yenmesi ister istemez bu tür hastalıkları da daha kötüye de götürecektir. Bayramları biraz daha sosyal ortamlar, sosyal ilişkiler, dostane ilişkiler gözüyle bakıp yemek kısmını mümkün olduğu kadar biraz daha geride bırakmakta fayda var.
Ama şeker bayramı bu. Tatlı adı tüketmeyecek üstünde. Miyiz?
Şeker var ama hepsinin sonuçta belli bir sınırı var.
Evet, o sınırlara uymak çok önemli tabii. Hani az önce söylediniz ya kurallar koyacağız diye, tamam kurallar koyacağız belki ama o kurallara uymak önemli galiba.
Evet, şimdi o kuralların bir miktar esnek ve makul olması gerekiyor ki kişiler daha rahat uyusunlar ve devam ettirsinler. Sonuçta biz bu esnekliği çok açarsak, dönemsel olarak çok açarsak sonrasında da onun getirilerini katlanmak zorundayız. Hem kilo olarak hem kan şekerimizdeki yükseklik olarak hem de aslında bizi de rahatsız ediyor bir yandan. Çünkü biz o yemeğin ağırlığıyla İster istemez sonrasında hareket etmek istemiyoruz. Pişmanlıklar yaşıyoruz, suçluluklar duyuyoruz. Dolayısıyla herkes mutlu olsun. Hem bayram tadında geçsin hem de sağlıkla, sıhhatle geçsin diyoruz.
Evet, öyle olsun gerçekten. Bayramlar bayram olsun, bayramları bayram gibi yaşayalım. Ama bayram sonrasında ne yapacağız peki? O düzene nasıl geçeceğiz? Şimdi bayramda da tatlı yemeye alıştık. Ramazan'dan çıkmıştık zaten. Tam da alışmışken Ramazan'a.
Bayram sonrasında yine kişi çalışıyorsa eğer güzel kahvaltısını yapsın. Yani mümkün olduğu kadar sık yemek bizim çok önerdiğimiz bir şey değil. Öğün aralarını açsın. Gerekirse hatta haftada 18 öğün diyoruz. Bu ne demektir? Hani bir gün 2,5 öğün gibi yani güzel bir kahvaltı, dolu dolu bir kahvaltı ya da güzel bir öğlen öğünü, 2 ana öğün ve hani bir de hafif öğünle geçirmek aslında vücudun ritmini yerine oturtuyor. Öğün sayısını azaltmak hem inflamasyon dediğimiz vücutta bir takım sanki dışarıdan yabancı maddelere karşı bir tepki gösteriyor vücudumuz. O yüzden çok sık yemekte de bizim o inflamasyon dediğimiz, bağışıklık dediğimiz durumlar uyarılıyor. Mümkün olduğu kadar onu uyarmayalım diyoruz. Uyarmamak için de sabah, öğlen, akşam ya da sabah güzel bir öğün, akşam bir öğün ve yarım ara öğün şeklinde de götürebiliriz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
yine
teşekkür
bu konuda
ederim.
Bilgilendirdiniz bizi. Biz de dinleyicilerimize sağlıklı bayramlar dileyelim.
Herkese iyi bayramlar diliyoruz.
Size de şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, konuğumuz doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik'ti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve hayatın seslerine yeniden müzikle devam ediyoruz.
Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Biliyorsun çekemez, hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerimi. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili.
15.27'yi gösteriyor başkentte saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Varlas Vehter var. Merhabalar sevgili Buket Varlas Vehter, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, merhabalar.
Merhaba. Evet, 24 Haziran seçimler yaklaşıyor ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanmaya başladılar. İlk Almanya'da başladı galiba, değil mi?
Evet, doğru. Evet, dediğiniz gibi Almanya'da başladı.
Nasıl devam ediyor süreç?
Evet, bizler yurt dışında yaşasak da tabii ki Türkiye'deki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Özellikle demokrasinin olmazsa olmazı seçimler ile ilgili gelişmeler bizleri de yakından ilgilendiriyor. Münih'te 7 Haziran tarihinden beri vatandaşlarımız oy kullanabiliyorlar. Dış temsilciliklerimiz tarafından başta Berlin, Frankfurt ve Hamburg olmak üzere Almanya'da 13 şehirde kurulan sandıklarda oy vermek mümkün. Bu merkezlerde büyük bir özveriyle çalışan büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri yanında seçim masalarında görev yapan farklı partilerin üyeleri ve yine seçim alanında görevli müşahitler de ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle çalışan kesimlere kolaylık sağlamak, sandıklardaki yığılmayı ve uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla oy verme işlemleri Almanya'da 7 Haziran 19 Haziran tarihleri arasında, yani 13 gün boyunca yerel saat ile sabah 9 akşam 21 saatleri arasında yapılmakta. Ben geçtiğimiz pazar günü oy kullanmaya gittim. Hafta sonu olmasına rağmen hiç beklemem gerekmedi ve çok kısa bir süre içinde oyumu kullanabildim. Belirtmekte fayda olabilir. Her ne kadar dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlense de oy verme işlemleri pek çok yerde konsolosluk hizmet binalarında değil, seçimler için özel olarak hazırlanan merkezlerde gerçekleştiriliyor. O yüzden vatandaşlarımızın bu adresler hakkında bağlı bulundukları dış temsilciliklerden veya Yüksek Seçim Kurulu'na ait internet sitesinden bilgi edinmeleri çok önemli. Bilgilendirme sayfasında oyların hangi tarihlerde ve hangi adreslerde kullanılabileceği hakkında ayrıntılı bilgiler mevcut. Yüksek Seçim Kurulu'na ait ysk.gov.tr sayfasında hem yurt içi seçmenler hem de yurt dışı seçmenlere yönelik her türlü bilgi var. Ayrıca duyurular, sıkça sorulan sorular ve arşiv gibi farklı bölümlere de yer veriliyor. Vatandaşlarımız arzu ederlerse görüş, öneri ve şikayetlerini de bu sayfa aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu'na iletebiliyorlar. Almanya dışında diğer ülkelerde ise oy kullanma tarihleri farklılıklar gösterebilmekte. Örneğin İtalya'da yalnızca Roma ve Milano'da seçim sandıkları kurulacak. Vatandaşlarımız 15, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde sadece 3 gün boyunca oy verebilecekler. Yine Moskova'da 16 ve 17 Haziran tarihlerinde sadece 2 gün oy vermek mümkün. Veya örneğin Yeni Zelanda'da sadece 17 Haziran günü oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Bu tarihler hizmet verilmek istenen seçmen sayısına göre tespit edilmekte. 60 ülkede 123 merkezde kurulan seçim sandıkları yanında 34 gümrük kapısında da oy verme işlemleri sürüyor. Gümrük kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemleri 24 Haziran tarihinde sona erecek. Gümrük kapılarındaki sandıklarda 24 saat boyunca oy vermek mümkün. Yurt dışındaki toplam seçmen sayısı 3 milyon civarında. Türkiye'nin en fazla yurt dışı seçmeni ise Almanya'da bulunmakta. Buradaki seçmen sayısı 1,5 milyon civarında. Oy kullanmak isteyenlerin mutlaka yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerekiyor. Seçmenler sandığa gittiklerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan ve seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oylarını kullanabiliyorlar. Kısaca seçime katılma oranlarından da bahsetmek istiyorum. Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde oy kullananların oranı Türkiye'de %85 civarında olmuştu. Yurt dışında ise bu oran %43 civarındaydı. Bildiğiniz gibi bizler ancak son yıllarda yurt dışında oylarımızı kullanma imkanına sahip olduk. Önceki yıllarda ne yazık ki yurt dışında seçim sandıkları kurulamıyordu. Yurt dışında yaşayan seçmenler gümrük kapılarında oylarını verebiliyorlardı. İlk defa 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde başlatılan uygulama ile bizler de artık yaşadığımız yerlerde oylarımızı verebiliyoruz. Ki bu da en temel demokratik hakkımız olarak büyük önem taşımakta. Bizler önümüzdeki günlerde de seçimlerle ilgili gelişmeleri buradan takip etmeye devam edeceğiz.
Evet, şimdiden hayırlı olsun diyelim ülkemiz için ve çok teşekkür edelim size sevgili Buket Barlas Vehter. Aynı zamanda iyi bayramlar dileyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de sevgili dinleyicilerimizin ve tüm yayın ekibinin bayramını şimdiden kutluyorum.
Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Yine sonsuz bir umut doldu içime.
Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma.
Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey.
Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
öyle bir şey.
Seni düşündüm dün akşam yine, sonsuz bir huzur doldu kalbime.
Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip bir duygu çöktü omzuma.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan hani bir telaş duyar ya birden, İşte öyle bir şey.
Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, İşte öyle bir şey.
Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Hani bir korku duyar da insan,
hani bir şarkı söyler içinden,
İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, İşte öyle bir şey.
İşte öyle bir şey.
İşte öyle bir şey.
Sözcükler. Ve 15.37'yi gösteriyor Türkiye'de. Saatlerimiz hayatın seslerinde. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, artık yaz geldi. Şöyle birazcık Akdeniz'e inelim istedik. Tabii Akdeniz'i anlatan romanlar, Akdeniz kokan romanlardan söz edelim istedik. O Akdeniz'in güzel şehirlerini içine alan romanlardan. Hı-hı. Ama nereden başlayacağız? Çok var mıdır?
Çok var. Hem bizim edebiyatımızda hem de dünya edebiyatında, hı-hı, çok var. Çünkü Akdeniz geniş bir alan. Evet. Dolayısıyla bir de Akdeniz'in özelliği hem savaşlarda çok etkili, her iki dünya savaşı sırasında yaşadıklarıyla, hem de ticaret yolları dolayısıyla çok etkili olduğundan.
Evet, uygarlık beşiği.
Kesinlikle. Fantastik hikayeler için bile Akdeniz iyi bir zemin olmuş. Tüm dünya edebiyatından örnekleri var. Ama ben biraz tatili Türkiye'de geçirecek olanlara yönelik bir iki tane roman seçtim. Hı hı. Her şeyden önce tabii ki Akdeniz deyince anmamız gereken kişi Halikarnas balıkçısıdır. Pek çok kitabı var. Aganta, Burina, Burinata başta olmak, hı hı, üzere. Ama ben özellikle ne zaman sorulsa tavsiye ettiğim kitabı bugün de tavsiye etmek isterim dinleyicilerimize. Azra Erhat ve Halikarnas balıkçısı arasındaki mektuplaşmalardan oluşan bir kitap var. Ki pek çok baskısı var artık Bendeki Adam yayınlarından. Şöyle bir özelliği var. Aslında bu mektuplaşmalar...
İlk yayınlardan. Evet, yani, evet.
Bu mektuplaşmalar sadece Bodrum'a gittikten sonra Halikarnas balıkçısı özellikle kaleme almış çoğunu. Hem benim şöyle bir şansım da oldu. Ben bu kitabı okurken aynı zamanda Bodrum'da Halikarnas balıkçısının evinde de bulunabildim. Hmm. Aslında bir müze. Bodrum'a gidenler genellikle tatilde eğlenceyi öne aldıkları için çok fazla böyle bir dikkati göstermeyebiliyorlar. Ama fırsatı olanlara tavsiye ederim. Kitabı okuduğunuzda ve hele de o eve gittiğinizde yaşananlar çok daha iyi anlaşılıyor. Akdeniz nedir? Nasıl bir kültürün, hani coğrafyada hocalarımız anlatırdı bize, nehirler topraktan aldıkları bütün minerali denize ulaşmadan hemen önce toprağa bırakırlar. Dolayısıyla o ovalar çok bereketlidir. Aynı şey kültür için de geçerli. Biz bugün eğlence için gittiğimiz o sahillerde aslında nasıl bir kültürel birikimin içinde olduğumuzu çok hissetmiyoruz.
Evet, farkına varamıyoruz maalesef.
İşte Azra Erhat ve Halikarnas balıkçısının mektuplaşmalarında bu çok belirgin. Zaman zaman şöyle acımasızlıklarla karşılaşabiliyoruz. İyi ama onlar da çok mitolojik anlatıyorlar. Mitoloji çok günlük hayatta belki bizim aklımızda kalan, yamacımızda olan bir şey değil. Doğru, hak vermek lazım. Olduğunda da anlamıyoruz zaten. Hani dizilerde görüp hayran kaldığımız, özellikle yabancı dizilerde hayran kaldığımız kimi karakterlerin aslında kaynağının tam da orada olduğunu gösteren bir kitaptır. Mektuplaşma olduğu için çok rahat okunur, samimidir, aşk mektuplarıdır. Dolayısıyla tatile çok uyar, Akdeniz'e çok uyar ve bu memlekete sahip olmanın onurunu bir kez daha yaşatır, çok değerlidir. Mektupları paylaşmak gerçekten çok samimi bir duruş. Halikarnas balıkçısının özelliği bir sözcüğü birden çok kez söyleyerek insanın aklına ve yüreğine işlemesidir. Bu mektuplarda da çoğu zaman canım, canım, canım merhaba diye başlar ve mektuplar genellikle merhaba diye biter. Bu yüzden de yazı çok yakışan bir kitaptır. Hı-hı. Hiç okumamış olanlar için, yani Halikarnas balıkçısını hiç okumamış, belki Türk edebiyatına şimdiye kadar yurt dışında olduğu için yakınlık gösterememiş olanlar olabilir. Sadece Türk edebiyatı ve sadece Anadolu kültür tarihi değil, dünya kültür tarihi açısından çok değerli bir kayıttır. Entelektüel, hani biraz okudum yazdım diyecek herkesin cebinde olması lazım. Bilmemek ayıp. Hani bilip eleştirebiliriz ama bilmemek ayıp olur. Bir başka yazar Emin Maluf. Tüm dünyada okuyucuları var. Aslen Lübnanlı bir yazar ve Fransa'da yaşayan, Osmanlı geçmişi olan bir yazar. Çok kitabı var Akdeniz'le ilgili. Hemen hemen her kitabı Akdeniz'le ilgilidir Emin Maluf'un bir şekilde. Ama ben özellikle Doğu'nun limanlarını öneririm. Anadolulu, Anadolu'da yaşayan bir ailenin savaş dolayısıyla dağılması ve pek çok Akdeniz şehrinden sonunda Fransa'ya gidişini anlatır. Karakterinin adı çok güzeldir. Bir kere okudunuz mu, hayat boyu sizinle birlikte gidecek bir karakterdir. İsyandır adı. Hı hı. Ve o isyanın nasıl varlık bulduğunu görürsünüz bir insan bedeninde. Bir yerden bir yere göç etme mecburiyeti, bir kuşak başka bir ülkede, diğer bir kuşak başka bir ülkede ve üçüncü bir kuşak başka bir ülkedeyken birinin bu kadar ülke içerisindeki yalnızlığını ve Akdeniz'in, özellikle de Beyrut'un insanı nasıl ele geçirdiğini anlatan bir kitaptır. Nereye giderseniz gidin, hem Anadolu hem de Beyrut, eğer buralarda yaşadıysanız, sizinle birlikte geliri çok güzel anlatır. Bugünlerde yine maalesef Filistin'i çok duyuyoruz. Filistin'e bakışı, Filistin'le ilgili hissedilecekleri, yani haberler bir tarafa ama duygusunu hissedebilmek için edebiyata ihtiyaç duyuyoruz. Doğu'nun limanlarını okumadan İsrail, Filistin ve Lübnan'ı belki keşfedebiliriz ama duygusunu hissetmek çok mümkün değildir bana göre. Emin Maluf okumadan, Doğu'nun limanlarını okumadan olmaz. Beyrut zaten başlı başına bir Akdeniz şehri. Aynı İstanbul gibi. Herhalde şehirlerden bir inci kolye yapılsaydı Beyrut'ta İstanbul yan yana düşerdi. Tabii ki İstanbul'un değeri çok büyük. Hı hı. Ama Beyrut'un da keşfedilişi ve hani İstanbul, Kudüs, Beyrut zinciri içerisinde yaşanmışlıklar çok değerli. Edebiyata da yansıyor. Biz tabii Türk olduğumuz için Müslüman bakış açısı da etkiliyor bizim edebiyatımızda. Farklı görüyoruz. Fakat Panayit İstirahati bir roman yazar, Romanyalı. Ve 1884 doğumlu bir yazar. Akdeniz diye de bir eseri var. Şimdi Panayit İstirahati'ye biz neden ihtiyaç duyuyoruz? Tamamen yabancı birinin gözünden bakabiliriz. Hem İstanbul'a hem Akdeniz'e. Akdeniz eserinde yazarın yaşadığı tecrübelerin damıtılması var. Kendi hikayesi çünkü. Otobiyografik bir eser bir noktada. Birkaç cümleyi paylaşayım. Cümlelerinden bir tanesi şu. Diyor ki, üşümeden geçirilen günlerin insan üzerindeki etkisi çok güzel. Çünkü Romanya çok soğuk ve zaten çok eli dar bir ailenin çocuğu ve çok zorluklar içinde yaşıyor Romanya'da. Aynı zorlukları aslında İstanbul'da da yaşıyor ama İstanbul'da üşümeden geçirilen günler ona büyük bir hediye gibi gelmiş. Arkasından Lübnan'a gittiğinde, Beyrut'a gittiğinde de diyor ki yemek yiyebilmek ve sevdiklerinizle ucuza yemek bulabilmek insana ülke hissi veriyor. Hani bizim de bir sözümüz var ya, memleket doğduğunuz yer değil, doyduğunuz yerdir. Evet. Panayit İstirahati de kendini aslında Akdenizli olarak görmüş. Romanya doğumlu olmasına rağmen Akdenizli biri ve o yüzden de Akdeniz isimli bir eseri var.
Evet, değişik pencerelerden bakılmış romanlar aslında bunlar, evet, hepsi değil, evet, mi?
Tabii doğunun mistik duruşu Akdeniz'le çok örtüşüyor. En önerilecek eser, herhangi bir şehre ait olmadan sadece Akdeniz'i anlatan bizden, İhsan Oktay Yanar. İhsan Oktay Yanar'ın herhalde hani dinleyicilerimizden saklayamam, ben hayranlarından, hani varsa fanlarından biriyim, evet, doğru ifade olursa. Amat onun Akdeniz üzerine yazılmış gerçeküstü bir romanıdır. Emek isteyen, okuyucu açısından emek isteyen bir romandır. Çünkü biraz bir şeyler bilmeniz gerek. Nuh tufanı, Osmanlı ve orada sihirli bir sayı vardır. 247. 247 ağaçtan yapılmış bir ağaç, tekne. 247 mürettebat. Nuh meseline göndermedir aslında bir yerde. Ve Akdeniz'i anlatır. Ve Akdeniz'de İnsanın nasıl kat kat kendi içerisinde, tekne yedi kattır çünkü, derinleştiğini ve özellikle Akdeniz üzerinde geçmesine rağmen roman bize Akdeniz'i anlatmak için yazılmamış. Ama bir Akdenizli'nin anlayabileceği bir roman. Yani hani bir şehri anlatan romanlar ayrıdır ama o şehirden olduğunuzda anlayabileceğiniz romanlar ayrı. Akdenizlilerin anlayabileceği bir kitap Amat. Kendinizi denemek için, ben bu memleketin evladı mıyım acaba? Bu doğu kültürüne sahip miyim? Gerçekten Akdeniz'e dair bir tecrübem var mı denemek için Amat'ı okumayı öneririm. Bir turnusol kağıdı gibi insanı insana gösteren bir eser. Yabancı yazarlardan da var. Özellikle Yunan kültürü de Akdeniz'in bir temsilcisi olduğu için. Daha çok belki filminden hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini. İtalyan-Yunan Savaşı sırasında bir adada geçen bir hikayedir. Akdenizli olmayı o da çok güzel anlatıyor. Akdenizliler yabancılarla çok çalışırken fark edilen bir şeydir. Avrupa'nın güneyiyle kuzeyi çok farklı. Güneyinden olanlarla biz daha kolay anlaşabiliyor idik zamanında. Akdenizli'nin ruh halini bu kitap da çok güzel anlatır. Nasıl savaşamayacağımızı, savaşmak zorunda kalırsak yaşadıklarımızı, uzak sandıklarımızın bize ne kadar yakın olduğunu gösterir. Bizler de bunu zaman zaman yaşıyoruz. Politika başka bir dünya tabii ama o kültürden insanlarla yan yana geldiğinizde bunu çok iyi hissedersiniz. Yurt dışına giden Türkler de yaşamışlardır. Varsa Türk restoranı, değilse bir Yunan restoranı, o da yoksa bir Lübnan restoranı bulmalısınız kendinize karnınızı doyurmak için. Yine İtalya ile ilgili romanlar var. Susan Sontag'ın Yanardağ Sevdalısı tamamen İtalya'da, özellikle işte Napoli kıyılarında geçen bir hikayedir. İtalya'yı merak edenler için iyi bir eser, takip edilmesi gerek. Bizim için Güney Fransa, İtalya kıyıları, Sardunya Adası'na ilişkin pek çok eser var. Ama yine söylemem gerek ki asıl hikaye doğuda. Özellikle işte Beyrut, İstanbul ve Kudüs üzerine yazılmış olanlarda. Belki dinleyicilerimiz arasında Akdeniz'i gezebilme lüksüne sahip olanlar vardır. Pek çoğunu önerebiliriz. Ama memlekete gelip de hani Akdeniz civarında tatil yapacak olanlar için özellikle tavsiye etmemiz gereken yazar Halikarnas Balıkçısı'dır bana göre. Birazcık daha merak edenler için belki Selçuklu tarihini önerebiliriz. Bugünlerde de çok popüler. Bir roman değil. Hı hı. Ama Selçuklu tarihini okumak da bir nevi Akdeniz ve Antalya'yı baştan keşfetmek demek. İyi tatiller dilerken bu kitapları tavsiye etmiş olabiliriz.
Evet.
Okuyucusuna.
Tatil dönüşünde de Akdeniz diyetini ve Akdenizliler diyetini tavsiye edebiliriz.
Evet, evet. Yeter Hanım'la söyleşinizi dinledim. Gerçekten ihtiyaç var cümleten.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlat'a. Haftaya yine birlikte olacağız. Bu arada bayramdan önceki son programımız. Evet. İyi bayramlar diliyoruz size de.
Sağ olun. Herkese iyi bayramlar.
Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Yerlerimiz dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün de sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nin Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar derken yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine Hayatın Sesleri'ne, başkente bekliyoruz diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere.
Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi, aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti, aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken, aşk yeniden ürperen sahiller gibi, aşk yeniden kumsalların deliliği, aşk yeniden bir masal gibi gülümserken. Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Akdeniz'in tuzu gibi, aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti, aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken, aşk yeniden bitti artık bu son derken, aşk yeniden aynı sularda yüzerken, aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken. Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Aşk yeniden aşk yeniden, hem tanıdık hem yepyeni aşk yeniden, kendini yarattı kendinden.
Yemek.
Hayatın Sesleri.